Ayrım 6.
Evrenin yaratılışını ve gelişmesini, onu yaradan karşısında inananların uymaları gereken çeşitli emirleri içeren bir din kitabıdır. Bu çeşitli nitelikler ise birbirinden ayrılmaz biçimde iç içedirler. Müslümanlara göre Kur'an, bütün evreni ve yaşamı kucaklar. Yalnız öte dünyayı değil, bu dünyayı da dile getirir, düzenler. Hükümlerine uymak insan için zorunludur. Zorunludur çünkü bir tanrı buyruğudur onlar. Daha doğrusu düpedüz tanrı sözüdür. Kelamullah'tır. Kur'an'ın biçimi de buna göredir. Tekil kişi olarak hep Allah konuşur ve kimi zaman çıkışarak Muhammed'e hitap eder hep. Muhammed ise sözcüsü, aracısıdır onun ve kendisine hiçbir girişim özgürlüğü tanınmamıştır. Zaten Kur'an'ın aslı da gökte saklı tutulmuştur. Açıklanan ise en ince ayrıntıya varıncaya değin bu asla uygundur. Ve Tanrı nasıl yaratılmamışsa sözü de yaratılmamıştır. Gerçek midir bu? İleride tartışacağız. İslam şeriatı kurulurken Kur'an'a başka kaynaklar da eklendi. Gerçekten İslam büyük bir bölümü kabile dayanışması içinde yaşayan Arap Yarımadası'nın dışına taşıp hızla yayılırken çetin sorunlar da sökün etmişti. Fethedilen ülkelerde Müslümanlığı kabul etsin etmesin kimi yerde kent uygarlığına varmış, başka başka öflerde insanlarla karşılaşılmıştı. Örgütlenmeye gidilirken ister istemez ona temel oluşturacak olan Kur'an'la bu örfleri uzlaştırmak gerekiyordu. Ayrıca Tanrı sözü de denilse Kur'an'ın sessiz kaldığı noktalar vardı. Sessiz kalmadığı kimi noktalarda uygulanamaz durumlar doluyordu. Örneğin hırsızın elinin kesilmesi buyruğunu Halife Ömer bir kıtlık döneminde askıya almak zorunda kalmıştı. Kısacası Kur'an çözümler getirirken sorunlara da yol açıyordu. Bütün bunlara ek olarak kesin metni saptanmış da olsa Kur'an'da her hüküm açık değildi. Bulanıklıklar vardı. Onları aydınlığa kavuşturmak, giderek yorumlamak gerekiyordu. Nereye başvurulmalıydı? Kur'an'ın yorumlanmasında, giderek İslam şeriatının kurulmasında başvurulması gereken ilk kaynak, bizzat vahyin taşıyıcısı, daha doğrusu vaazda bulunan Muhammed'in kendisi olabilirdi. İlk örnek oydu. Kur'an da öyle diyordu zaten. Allah'ın Resulünün kişiliğinde sizler için güzel bir örnek vardır. Buradan kalkarak peygamberin çeşitli koşullarda söyledikleri, eylemleri hatta sessizliği yeğlediği durumlar araştırıldı. Muhammed ölüp gittiğine göre onun yakınları ve yoldaşları bunları kendilerinden sonra gelen kuşaklara aktarmışlardı. Geniş bir zaman diliminin ötesinden tanıklık ediyorlardı. Bu araştırıcılar kabarık bir dosya koydular ortaya. Öyle ki bir insan ömür boyu bu kadar şey söyleyemezdi. Hadis diye adlandırdılar bunları. Bütün bunların toplamına sünnet adı verilir. Ne var ki bu derlemelerin yıllar sonra oluşunun ortaya çıkardığı sağlıksızlıklar bir yana, 8. ve 9. yüzyıllar gibi siyasal ve ideolojik çatışmaların en çok kızıştığı bir ana rastlamışlardı. Bir hadis, Emevi'nin, Abbasi'nin, Alevi'nin, Mütezile'nin, Hanefi'nin, Maliki'nin ve benzeri, lehinde ya da aleyhinde olmalıydı. Sorun, kavgada kanıt elde etme sorunuydu. Öyle olunca da saptama herkesin kendi eğilimine göre oluyordu bir yerde. Hatta düpedüz uydurma yoluna da sapılıyordu. Bunun sonucu olarak hadisleri eleştirme zorunluluğu onun yöntemleri de çıktı ortaya. Bütün bu derlemeler içinde sahih olarak başta iki kişinin Buhari ölümü 870 ile Müslim'in ölümü 875 eserleri kabul edilir. Hadislerin arasındaki farklılıklar ve çelişmeler çağımızda örneğin P. Lammes gibi tarihçilerin güvensizliğine yol açmıştır ve haksız da değillerdir. Öyle de olsa hadisler Kur'an'ın yorumlanmasında, İslam şeriatının kurulmasında bir rol oynadılar. Şeriatı oluşturma yolunda Kur'an'ı ve hadisleri tamamlamak amacıyla hukukçular başka ilkeleri de getirip kattılar. Belli bir dönemin ulemasının belli bir sorun hakkındaki uzlaşımı, icma, ortak yarar, istislah, kişisel yorum, rey, örnekleme yoluyla düşünme, kıyas genişliğine kullanıldı. Bu yöntemlerden kimini tartışan ya da reddeden de çıktı. İşte doğru yol anlamına şeriat, yani kelimenin en geniş anlamıyla İslam hukuku, İslam'ın ilk yüzyılları boyunca bütün bu kaynaklardan ve araçlardan yararlanılarak ortaya kondu. Aslında hukuksal, ahlaki ve dinsel nitelikleri bir arada taşıyan bu bütün, İslam bilginlerinin içtihadı, yani yasaması yoluyla oldu. Sonunda dört büyük hukuk okulu çıktı ortaya. Hiç de yerinde olmayarak mezhep diye adlandırılan bu okullar, Maliki, Hanbeli, Şafi ve Hanefi diye bilinirler. Müslümanlar bunlar arasında bölündüler. Her Müslüman bunlardan birine serbestçe girebilir. Ancak hemen eklemiş olalım, Peygamberin sünnetine dayandıkları için Sünni diye adlandırılan bu okullar Ortodoks bir nitelik taşırlar. Onların karşısında azınlıkta da olsalar başka İslam mezhepleri yer alırlar. Hariciler, Şiiler, İmamiler, Zaidiler, İsmailer ve benzeri. İslam ümmeti işte bütün bunlardan oluşur ve görüldüğü gibi hiç de bağdaşık, türdeş bir dünya değildir. Bu ümmet tarih boyunca olduğu gibi bugün de çıkar ayrılıklarının doğurduğu düşmanlıklar bir yana, dinsel inanışlar bakımından da bölünmüştür. Bir sünni için vahiy, son peygamber Muhammed'de sona erer. Ama 12 imam inancında olanlarca, her imamın kişiliğinde sürmüştür bir bakıma ve sonuncu imam beklenmektedir. Bir sünni için Allah ve Resulü Muhammed vardır. Ama bir Alevi onların yanına Ali'yi de katıp üçlemeye gider. Sünni ruh gücüne inanmaz ama İsmaillikte ona da inanılır. İşte bütün bunları göz ardı edip İslam diye bir genelleme yaparak ahkam kesenlere tekrar hatırlatmış olalım. İslam yok, İslamlıklar vardır. Çağımızda Kur'an iki alanda büyük sorunlar çıkarıyor karşımıza. Önce dogmasında İnsanoğlunun bugün ulaşmış olduğu bilgi düzeyi göz önüne alındığında, akla ve bilime aykırı örnekler sergiliyor. Yol açtığı şeriatte ise çağ dışı bir tablo koyuyor önümüze. Bu ikinci nokta üzerinde ileride duracağız. Şimdi Kur'an'ın dogmasındaki akla ve bilime aykırılıklardan söz edelim. Kur'an'da akla ve bilime aykırılıklar. 1. Kur'an'ın tanrısı. İslam bilindiği gibi tek tanrılı bir din. O tek tanrı da Allah diye adlandırılıyor. Evreni yaratan ve yönlendiren üstün güç olarak Allah'ın, gerçi başka adları da var Kur'an'da, Muhammed'in vaazına ilk kez efendi anlamına Rab olarak anılmıştır. Ve Allah deyimi bu vaazın daha sonraki aşamalarında kullanılmaya başlanmıştır. Öyle de olsa Kur'an'da bu üstün gücü anlamak üzere en çok zikredilen Allah kelimesidir. Allah kelimesinin kökeni tartışmalıdır. Allah, İslam öncesi panteonda tanrılardan biriydi. Kur'an'a başka bir anlam ve çerçeve içinde gelip girmiştir. Her şeye karşın kelimenin nereden geldiği üzerine çeşitli görüşler ileri sürülür. Akla yakın olanı kelimenin ruh anlamındaki İbranice Eloah, çoğulu Elohim'den gelmiş olmasıdır. Çünkü Hristiyanlığın olduğu kadar Müslümanlığın da kaynağı olan ve İslamca'da tanınan Museviliğin tanrısı Yehova, bu Eloahlar arasından seçilmişti ve kendisinden başkasına tapılmamasını emrediyordu. İslam da şehadetin bir parçası olarak La ilahe illallah, yani Allah'tan başka tapacak yoktur sözü, bu buyruğun İslamlaşmış biçimi olsa gerek. Tanrı kavramı, yaratıcılık, yöneticilik, eşsizlik, varlığının sürekliliği ve sınırsızlığı gibi içerikleri en ileri biçimde İslam dininde kazandı. Nitekim Kur'an, putperest Araplara müşrikler, Allah'a ortak koşanlar diye çıkışırken, Hristiyanları İsa Allah'ın oğludur ve Allah üçten birdir. Yahudileri de Üzeyir Allah'ın oğludur dedikleri için eleştirir. Maide suresi 73, Tevbe suresi 30. Öyle de olsa İslam'ın tanrısının yani Allah'ın aklın kabul etmeyeceği yanları var. Nasıl? Kur'an'da Allah'ın en güzel adlar anlamına Esma-i Hüsna adı verilen 99 niteliği ve onlara yakışan adlar sayılır. Hatta Ebu Hüreyre'den nakledilen bir hadise göre bu 99 adı sayan cennete girecektir. Bu nitelikler arasında ilk dikkatimizi çekenler Tanrı'ya insanlarda görülen bir takım niteliklerin de yakıştırılmış olması. Kur'an'da ve hadislerde bu anlamda Yedullah, Allah'ın eli, Vecdullah, Allah'ın yüzü, rahmet, acıma, gazap, öfkelenme, kabza, yakalama, Cenbullah, Allah'ın yanı sözleri geçer. Bunun gibi Kur'an, Allah Musa'ya hitap etmiştir der. Nisa suresi 164. Allah'ın elinde terazisi vardır. Bilip anlar. Yerine göre görüş değiştirir. Kimi zaman ant içer. Hatta beddua eder, öç alıcıdır. Tanrı'dan asla umulmayacak bir şey yapar. Hamd eder. Nerededir diye sormaya gerek yoktur. Gökte tahtında oturur ve yanında yardımcıları vardır. Açıkça görüldüğü gibi insanlara özgü nitelikler bunlar. Buradan kalkarak diyoruz ki birçok din gibi İslam da bir yönden insan biçimcidir. Tevrat'ta Tanrı'nın insanı kendine benzer biçimde yarattığının açıklanması Tekvin 1-2.25 ve bunun İncil'le Kur'an'a ve hadislere yansıması hep insan biçimcilik, antropomorfizmden kaynağını almaktadır. Nitekim İslam tarihinde mücessime ya da müşebbihe adı verilen azınlıktaki bir takım kelamcılar bu sıfatlardan hareketle insan biçimci bir tanrı anlayışını savunmuşlardır. Daha sonraki kelamcılar ise bu sıfatları Arap dininin kuralları çerçevesinde tevhile kalkmışlardır. Doğaldır ki tevil götürür yanı yoktur işin. Aslında garipsememeli de böylesi bir tanrı anlayışını. İnsanlar kafalarındaki tanrıyı insan gibi düşünürler. Tanrının varlığını kanıtlama yönteminden tanrıyı nitelemelerine değin geçerlidir bu. İnsanlar elleriyle yaptıklarını görmüşler. Doğaya ve evrene baktıklarında oradakilerin de bir yapanı, yaradanı var diye düşündüklerinde kendilerindeki niteliklerin tanrılarda, tanrıda olduğuna inanmışlardır. Böylece Kur'an'da aşkın bir tanrı anlayışı bulunduğunu ileri sürerken onun aynı zamanda insan biçimci bir anlayışı sürdüğünde görmezlikten gelmemeli. Yine Kur'an ve hadislerde başka nitelikleri de var Tanrı'nın. Allah ezeli ve ebedidir. Yüce gönüllüdür. Adildir. Her şeyi bilir. Tüm eylemlerinde kesinlikle bağımsız ve özgürdür. Kur'an'da Allah dilediğine verir. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz der. Ve ayrıca Tanrı her şeye gücü yeten anlamına kadiri mutlaktır. Bu listeyi daha da uzatmak mümkün. Allah'ın dilediğine verip dilemediğine vermemesindeki keyfiliğin takdirini okuyuculara bırakalım. Ancak şu kadiri mutlak sıfatı üzerinde durmak gerekiyor. İslam'ın Allah'ı pek çarpıcı biçimde Musevi'nin Yehova'sına benzer. Allah kendisinden korkulması gereken bir güçtür. Kur'an'daki deyimle insana şah damarından daha yakındır. Kaf suresi 16. Peki her şey onun elinde olduğuna göre kötülüğün kaynağı ne olacaktır? İslam'a aslında bir sapma olarak bakan Şam ve Bağdat Hristiyanları ile başlayan diyalog, Müslüman ilahiyatçılarının karşısına yeni sorunlar çıkarmıştı. Bu sorunları muhataplarının Aristocu ve yeni Platoncu gelenekleriyle de karşılaştırıyorlardı. 8. yüzyılda başlayan Bizanslı Damaskaoslu Ioannes, kötülüğün kaynağı üzerinde bir tartışmaya girişti. Hristiyanlar, Tanrı'nın adaleti sıfatını koruyabilmek için bu kaynakta serbest irade, libre arbitre'yi iç içe ele aldılar. Müslümanlar ise Tanrı'nın kadir-i mutlak sıfatını koruyabilmek için iyiliğin de kötülüğün de ondan geldiği sonucuna vardılar. Yazgının rolü üstüne tartışmalar İslam'da pek erkenden ortaya çıktı. Özellikle Kadiriler ve Mutezile, Kur'an'da tersine açık ve yığına ayet bulunduğu halde serbest iradeye ağırlık verdiler. Kiminin İslam'da mihnet, yani zulüm dönemi diye andığı 827-848 yıllar arasında bazı Abbasi halifeleri, Mutezile'nin akılcı düşüncelerini her araca başvurarak dayatmayı denediler. Mutezile yandaşları, Tanrı'nın insan biçimci her türlü sıfatına alabildiğine karşı çıkıyor, Tanrı'nın birliği ile adaletinin üstünde ısrarla duruyorlardı. Mümin olmak için sadece imanın yeterli olmadığını, günahın mümin sıfatını ortadan kaldırdığını ileri süren haricilerle de aynı düşüncedeydiler. Bu dönemi bir tepki dönemi izledi. El-Eşari, Mutezile'ye karşı yazgıyı ve Kur'an'ın ebediliğini, günahın Allah'ça bağışlanmasını, Tanrı'nın sıfatlarının gerçekliğiyle anlaşılmazlığını kabul etti. İslam'ın Tanrısı ile ilgili bir başka noktaya değinelim. Muhammed'in eski Arap halk inanç ve gelenekleriyle Yahudi Hristiyan düşünceleri ustaca bağdaştırıldığını biliyoruz. Bu bağdaştırmanın örneklerinden biri de cinler. Kur'an'a göre inanan cinler vardır. Örneğin, peygamberi Taif'ten dönerken dinleyen cinler böyledir. Öyle de olsa cinlerin çoğu şeytanın suç ortaklarıdır, kötü ruhlardır. Allah onlara karşı melekleri yarattı ki, yeryüzünü yönetmede yardımcıları habercileridir onun. Melekler Allah'ın aracılarıdır. İnanışa göre Allah herhangi bir madde kullanmadan nurdan, yani kendi ışığından yaratmıştır onları. İslam öğretisine göre melekler kendine özgü bir varlık olan cevherlerdir. Meleklerin niteliği ise cinlerinkinden farklıdır. Çünkü melekler nurdan yaratıldıkları halde Allah cinleri yalın bir alevden ya da dumansız ateşten yaratmıştır. Rahman suresi 15, Hiç suresi 27. Kur'an, iblisin yani şeytanın durumu hakkında pek açık değil. Başlarda Allah'ın gözde meleklerinden biri olarak görünüyor ve insanlığın atası Adem yaratıldığında onun önünde öteki meleklerle secde etmeye çağrılmıştır. O da reddetmiştir. Ve Tanrı'yla bir tartışma sonucu cennetten kovulmuştur. Bir başka ayet, cinler arasında olduğunu söyler onun. Bu konuya ileride yeniden döneceğiz. Melekler Allah'ın yardımcılarıdır. Aralarında bir bölümü sarayında en yakınındadır onun. Yüce kurulu onlar oluştururlar. Cinler de afacan yaratıklar. Kulak hırsızlığı edip onların konuştuklarının sırrını aşırma çabasındadırlar. Melekler sıraları ne olursa olsun yardımcılarıdırlar Allah'ın. Kur'an öyle der. Göklerde ve yerde kim ki var, Rahman'a baş eğmiş kullardır. Meryem suresi 92-93. Ancak efendilerine tabi de olsalar, Adem'in yaratılışında olduğu gibi Tanrı'nın yaptığını eleştiren melek görülmüştür. Bu melekler inanışa göre iki kanatlıdır. Kimi zaman da dört kanatlı. Muhammed bu ayrıntıyı bir olasılıkla bir kilise freskosundan ya da bir el yazması minyatüründen almıştır. Kutsal kitaptan da gelmiş olabilir. Asıl önemli olanı Muhammed'e vahyi getiren işte bu meleklerdir. İlk vahyi aralarında bir ayrım olmadan getirmişlerse de daha sonra bu işle Cebrail özel olarak görevlendirilmiştir. Cebrail dört büyük melekten biri. Onun yanı sıra Mikail var. Müslüman gelenek Yahudilerinkini izleyerek dünyadaki olayları yönetip düzenlemekle görevlendirmiştir onu. Bedir'de, Uhud'da, Huneyn'de Cebrail'le beraber melekler birliğine komuta eden o olmuştu. Tahtı taşıyanlardan biri ve göğün altıncı katındaki meleklerin başıdır. Son hüküm gününü haber verecek olan İsrafil'dir. Azrail ise eceli gelen insanların canını alan melek. Cehennemin koruyucusu bir melek de Malik adını taşıyor. Günahları yakmakla görevli zebanilerin başı o. Cehennem bekçileri de Yahudiliğin ve Hristiyanlığın bir mirası. Bunlardan başka ölüleri mezarlarında sorguya çeken ve günahları kıyamete değin dövecek olan Münker ve Nekir, insanların sağ omzunda oturup sevaplarını yazan Rakip'le sol omzunda oturup günahlarını yazan Atit var. Cennetteki meleklerin başkanı da Rıdvan. Göğe çıktığı sırada Muhammed bir gıcırtı işitir. İnsanların eylemlerini kaydeden meleklerin kamıştan kalemlerinin sesidir bu. Kur'an'ın Fil suresinde sözünü edip övdüğü, vaktiyle Mekke'ye saldırmış olan Ebrehe'nin askerlerinin üstüne taşlar atıp onu yenilgiye uğratan Ebabil kuşları da meleklerden başka bir şey olmasa gerek. İşte Kur'an'ın tanrısı ve çevresi. Bütün bunların akla ve bilime uygun olduklarını söylemek mümkün müdür? Kur'an'ın Tanrı ve çevresiyle ilgili olarak ortaya koyduğu bu görünüşü bir parça yontup İslam'a felsefi bir öz katan sonraki yüzyıllarda tasavvuf oldu. Tasavvuf, aklın yetmediği konularda ve özellikle Tanrı kavramında gerçeği gönül yoluyla ya da irade gücüyle bulmayı amaçlıyordu.